Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Tarikat Kuşatmasındaki Türkiye, Halidi Cehennemi. Yazarı Rıza Zelyut. Türü Güncel. Kaynak Yayınları. 1. basım Temmuz 2019, 8. basım Nisan 2020. ISBN numarası 978-605-69354-0-4. Bu kitap 245 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 23 Ocak 2021. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak. Bugün Türkiye'yi seçilmişler değil, bir tarikat yönetiyor. Türkiye'yi kuşatan bu örgüt Halidilik olarak bilinmektedir. Bu tarikat 1925'te Türkiye Cumhuriyeti'ne isyan etti. 1930'da Menemen'de başkaldırdı. 1945'ten sonra yavaş yavaş iktidara taşındı. Necmettin Erbakan, Özal kardeşler, Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Binali Yıldırım'ın bu tarikatla nasıl bir bağı var? 2002'de kurulan AKP hükümetindeki 25 bakandan 19'u tarikattandı. Halidiler antikomünist Yeşil Kuşak Projesi elemanları olarak NATO'cu derin devlet tarafından korundu. Türkiye'yi Darül Harb, yani kafir ülkesi saydılar. Mustafa Kemal'e düşmanlığı temel ilke edindiler. İskender Paşa, İsmail Ağa, Menzilci, Süleymancı, Işıkçı, Nurcu ve benzeri değişik adlar altında boy gösterseler de aslında tek örgüttürler. Bu örgüt Kürtleri de cendereye almıştır. Dindar ve kindar nesil diyerek tek tip insan yetiştiren bu yeni tarikatlar, dernek, vakıf görüntüsüyle Türkiye'yi yağmalamaktadır. Ensar Vakfı, Türgev, TÜGVA gibi yeni tip tarikatların şeyhi kim? Cumhuriyeti yıkmaya odaklı eski ve yeni Halidi örgütler ve yağmalarının belgeleri. Rıza Zelyut 13 Nisan 1948'de Tokat Niksar'ın Ormancık köyünde doğdu. 1970'te Trabzon Eğitim Enstitüsü'nü Türkçe öğretmeni olarak bitirdi. Öyküleri 1968'den başlayarak Kıyı, Hisar, Eflatun, Güney Yelken, Türk Dili, Varlık, Öykü, Yansıma gibi dergilerde yayımlandı. Daha sonra araştırmaya yönelen yazar, 1973'te Türk Dil Kurumu'nun Cumhuriyet'in 50. yılı nedeniyle düzenlediği Türkiye'nin kalkınmasında Cumhuriyet'in rolü konulu yarışmada birinci oldu. Yazarın 1979'da yazdığı ve Kızıldere olayını anlattığı Destan Türü kitabı Sonsuz Yarım Gün, 1980 darbesinden sonra suç sayıldı ve yakıldı. İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde yargılanıp 18 ay 14 gün hapse mahkum edilen Rıza Zelyut bu cezasını hapis ve 4 aylık sürgünle tamamladı. 1983'te Hürriyet Gazetesi'ne girdi. Yurt içinde ve yurt dışında Alevi toplumunun örgütlenmesi için çalışan Zelyut, Nefes Dergisi'nin yayımında danışmanlık yaptı. 1996'da Cem Dergisi'nin yeni biçimde yayımını başlattı. 2012'de Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü ile ödüllendirilen Rıza Zelyut, 1994 yılından başlayarak Akşam, Güneş ve Aydınlık gazetelerinde köşe yazarı olarak çalıştı. Halen Yurt Gazetesi'nde yazmaktadır. Rıza Zelyut'un bir kitap hacmindeki öykülerinden başka Yabancılar, Uzayda Savaş, Geçmişe Yolculuk adlarında bilim kurgu türünde 3 çocuk romanı bulunmaktadır. Yayımlanmış diğer kitapları şunlardır. Halk Şiirinde Gerçekçilik, Osmanlı'da Karşı Düşünce ve idam Edilenler, Halk Şiirinde Başkaldırı, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, Aleviler Ne Yapmalı, Şehirdeki Alevilerin Sorunları Çözümleri, Alevi Bektaşilerde Mizah, Türk Aleviliği, Anadolu Aleviliğinin kültürel kökeni, Türk kimliği yabancı kaynaklara göre, Dersi Misyanları ve Seyit Rıza Gerçeği, Seçkinler Kitabı, Kitab-ı Ekkabir, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Ali'nin Sırrı, Esirciler Hanı, Sultanlar ve Cellatlar, İstiklal Harbi'nin Hukuk Cephesi, İstiklal Mahkemeleri, Meclis Tutanakları, Muaviye'den Erdoğan'a Din ve Siyaset, Osmanlı'da Oğlancılık. Yazarın Türk kültürüyle ilgili yayımlanmış birçok makalesi ve bildirileri de bulunmaktadır. Ön Söz. Türkiye Cumhuriyeti bugün tarikat görüntülü büyük bir örgütün kuşatması altındadır. Bu örgüt Kurtuluş Savaşı sürecinde ve sonrasında İngiliz emperyalizminin hizmetindeyken 1945'ten sonra ABD'nin emrine girdi ve özellikle de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle yeniden yapılandırılarak toplumun alt katmanları arasına salındı. Birbirlerinden farklıymış gibi görünen, hatta alan kapmak için birbirleriyle kavgaya bile girişen bu tarikat örgütlenmelerinin tümünün tek ideolojisi var: Halidi Nakşibendilik. Türkiye'de Mevlevilik, Bektaşilik, Bayramilik gibi milli özellikler taşıyan tarikatlar yok edildiler. Hepsinin yerine Halidilik aldı. Bu yapı içeride cumhuriyet ve demokrasi düşmanı, dışarıda sömürgeci işbirlikçisi bir akım. Türkiye'yi yöneten kadroların bir bölümü bu tarikat içinden piyasaya sürüldü. Bu çalışma ilk kez bütüncül biçimde görünüşte çok görüntülü ama aslında tek olan bu tarikatın üstünü açıyor. Bu yapılanmaya paralel olarak ortaya çıkan yeni bir örgütlenme daha var. O da AKP çizgisinde kurulan Halidi ideolojideki vakıflar ve dernekler. Tayyip Erdoğan tarikatları veya AKP tarikatları diyebileceğimiz bu yeni örgütlenmeler ilk kez bu çalışmada tarihsel ve sosyal yerine oturtularak açıklanıyor. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kılcal damarlarına girerek vücutta metastaz yapan bu yeni örgütlerin röntgenini çektik, hem de belgelerle. Okuduğunuz zaman ülkemizin ve devletimizin büyük bir tehditle karşı karşıya bırakıldığını göreceksiniz. 1. Bölüm: Tarikat Gerçeği. Görünüşte dinsel bir yapılanma, aslında ise siyasi bir örgütlenme olan tarikatlar Türkiye'de hızla yayılıyorlar ve toplumu kuşatıyorlar. Şimdiye kadar farkına varılmadı ama belirtmeliyiz ki Türkiye'de artık tek tarikat vardır: Halidilik. Bugün Kadirilik ile Nakşibendilik'ten aldığı tutucu yönleri mezhepçi ve saltanatçı bir zihniyetle birleştiren Irak Kürtlerinden Şeyh Halid'in kurduğu Halidi tarikatı Türkiye'nin tek egemen gücü haline gelmiştir. Halidi Nakşibendilik'ten çıkan pek çok kol, buradan doğan birçok tekke ülkenin kılcal damarlarına kadar yayılmaktadır. 1945'ten sonra yeniden piyasaya sürülen bu gerici örgütü hemen hemen bütün iktidarlar el altından desteklediler. AKP'nin iktidara gelmesinden sonra ise Halidilere açıktan açığa belediyeler üstünden ve hatta hazineden muazzam kaynaklar aktarıldı. Bunların müritlerinin devlet kadrolarına yerleşmeleri sağlandı. Halidi gericiliğin ulaşamadığı noktalara el atmak için ise sivil toplum görüntülü parti tarikatları kuruldu. Bu yapılar hızla yaygınlaştırıldı. Türkiye'yi kuşatan ve teslim almaya çabalayan bu büyük örgütlenmeyi anlayabilmek için önce tarikat kavramına ve tarihine kısaca bakmak gerekir. Kimin yolu? Tarikat sözcüğü Arapça olup tarih kelimesinden üretilmiştir ve yol anlamına gelmektedir. Dinle ilgili bir kavram olan tarikat, mezheplerin alt dilimleri olarak görülebilir. Mezhepler dinlerin içinde ortaya çıkan ana yollar olarak bilinmektedir. Bunların en önemlileri Sünnilik, Şiilik ve Aleviliktir. Bu yollar aslında Orta Çağ boyunca İslam içinde baş gösteren sınıf mücadelelerinin yansımasından başka şey değildir. Çünkü Friedrich Engels'in önemli vurguladığı gibi din savaşları siyasal savaşların Orta Çağ özgü biçimleridir. Köylüler Savaşı'nda şöyle yazmıştır: Feodalizme karşı devrimci muhalefet tüm Orta Çağ boyunca devam etti. Bu muhalefet kendini koşullara göre kimi zaman mistik, kimi zaman açık mezhep sapkınlığı yani resmi mezhebe ters, kimi zaman silahlı ayaklanma biçimi altında gösteriyordu. Eğer bu sınıf savaşımları o çağda dinsel bir nitelik taşıyor, eğer çeşitli sınıfların çıkar, gereksinme ve istemleri din maskesi altında gizleniyor idiyseler, bu hiçbir şeyi değiştirmez ve çağın koşulları ile kolayca açıklanır. Mezhepler de bu siyasal mücadelelerinin kitleselleşmesinin anlatımıdır. Din denilen siyasal tutum ilk çağ ve orta çağda dönemin şartları ve kültürü gereği tanrısal düzlemde ele alınmıştır. Egemen maddi güçlere karşı alt tabakalar böyle göksel güçler icat ederek direnmeye çalışmışlardır. İsa'nın tanrılaştırılması böyle olmuştur. Hazreti Muhammed'in getirdiği Allah kavramı ve cennet cehennem tasvirleri de bu amaçla kullanılmıştır. Din adı altında yürütülen mücadelenin siyasi önderleri de kutsanarak peygamber, nebi, resul gibi adlarla anılmışlardır. Kuşatılan din. İnsanların sömürüye direnmeleri, ele geçirilen artı üründen pay alma mücadeleleri farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda, farklı dinlerin doğmasına yol açmıştır. İslamiyet'in çıkışında Mekke'deki tefeci bezirgan sistemine bir başkaldırı bulunmaktadır. Bu siyasi hareketin lideri olan Hazreti Muhammed, Orta Çağ'ın büyük devrimcilerinden birisi olmuştur. Sosyolojinin gösterdiği bir gerçek vardır. Dinler gelişip kurumsallaştıktan sonra egemen kesim bu kez o dini kuşatır, teslim alır ve kullanmaya başlar. Başlangıçta alt katmanların direniş ideolojisi olan din, bundan sonra üst tabakaların baskı ve yönlendirme aracı haline gelir. İnsanlar kutsal olanla korkutularak çelik cendereye alınırlar. İslamiyet'te de aynı süreç yaşanmıştır. Üçüncü halife Osman zamanında devrimci İslam hareketi kuşatılmış, Emevi ailesinin saltanatına çevrilmiş ve Muaviye dönemiyle de İslam devrimi saltanatın aracı haline getirilmiştir. Bu süreçte İslam içinde yine dinsel görüntülü başka muhalif hareketler ile düzen koruyucu öbekler ortaya çıktı. Bunlar sonradan mezhep diye adlandırıldılar. Bunun dışında her mezhep içinde de başka kollar doğdu. Alt katmanların cami İslam'ı yerine tasavvuf kanallarına akması veya Şii mezhebine yönelmeleri karşısında yönetimler kitleleri elde tutabilecekleri yeni kanallar aradılar. Tarikatlar bu amaçla icat edildi. Sünni tarikatlar cami İslam'ına uymakla birlikte karşı tarafa savrulanları yakalamak için tasavvuftaki insanı kamil düşüncesini de almışlardır. İnsan-ı Kamil, Allah'ın insanda bir tür şekillenişi sayıldığından tarikat şeyhleri Tanrı'nın bir parçası gibi gösterilebilmişlerdir. Toplumcu tasavvuf yerine kişiyi Allah'laştıran sahte bir tasavvuf, sünni tarikatların göbeğine yerleştirilmiştir. Cüneyd-i Bağdadi, Hallacı Mansur, Beyazıd-ı Bistami gibi tasavvuf ulularına yapılan göndermeler, onların adını kullanıp tarikat şeyhini kutsallaştırmak için yapılan göndermelerdir. Sonuçta camiye gitmek yerine bir ulu kişinin evine giden kümeler, tasavvuf görüntülü sünni tarikatlar içine alınarak kuşatılmışlar ve güdülmüşlerdir. Bu işi yapanlara şeyh denilmiş, şeyhler de egemen sınıfın içine katılarak yeni bir tabaka oluşturmuşlardır. Orta çağlar boyunca yöneten tabakanın şekillenmesi, padişahlar, halifeler, askeri sınıflar, devlet memurları, müftüler, hocalar biçimindeyken müftülerin yanına bir de şeyhler eklenmiştir. Seyyidlik ticareti. Sünni tarikat şeyhleri geçmişte büyük ölçüde kendilerini Ehl-i Beyt denilen Ali ailesi üstünden Hazreti Muhammed'e bağlayan bir soy ağacı edinmişlerdir. Ali ailesi üstünden Hazreti Muhammed'e bağlananlar seyyid diye sınıflandırıldılar. Bu soy zincirine tarikat geleneğinde altın zincir denilmiştir. Altın zincire bağlı olduğunu gösteren şeyhler kendilerini Müslüman halka daha kolay kabul ettirebilmişlerdir. Bunu başaranlar halkın gelirlerinden bir kısmına sahip olmuşlardır. Seyyidlik Orta Çağ boyunca önemli bir ticaret alanı halinde kalmıştır. Osmanlı Devleti böyle soy ağaçları oluşturmak için özel bir devlet kuruluşu olan Nakıbül Eşraflığı bile kurmuştur. Buradan kökü Kürt olan veya Türk olan tarikat şeyhlerine Seyyid şeceresi uydurulmuştur. Onlar da kendilerini halka kutsal kişi yani Seyyid olarak satmışlardır. Bugün Güneydoğu'da pıtırak gibi biten tarikatların başındaki kişilerin tümünün kendilerini bir biçimde Seyyid göstermesinin sebebi budur. Bölgenin kuş uçmaz, kervan geçmez, yoksul bir köyünde dünyaya gelip sonradan siyasetin desteğiyle neredeyse Allahlaşan seyyidler genellikle bu Kürtler arasından çıkmıştır. Gerçekte ise Güneydoğu Anadolu kökenli olan tarikat şeyhlerinin hiçbirisi seyyid değildir. Bunlar bölgedeki kaçak medreselerde öğrendikleri Arapçayı kullanarak ve mümkün olduğunca da tutucu bir tavır takınarak Kürtleri etkilemişler, kendilerini kutsallaştırmışlar ve isimlerine tumturaklı Arapça unvanlar eklemişlerdir. Sünni-Şii çekişmesinin sınıfsal bir temeli olması nedeniyle Şiilerin başı sayılan Hazreti Ali'ye bağlanmak her zaman sorunlu bir durum olmuştur. Bu yüzden Sünni tarikatlar içinde kökünü Ali yerine Halife Ebu Bekir'e bağlayan bir akım ortaya çıkmıştır. Nakşibendiye yani Nakşibendilik denilen bu akım sonunda az çok resmi İslam'a karşı çıkan öbür bütün tarikatları yutmuş, bugün Türkiye'nin tek egemen gücü haline gelmiştir. Eskiden biraz milli yönü olan Nakşibendilik, 19. yüzyılda Halid-i Bağdadi eliyle tamamen Sünni mezhepçi hilafetçi bir yapıya çevrilmiştir. Bugün çeşitli kollar halinde Türkiye'yi kuşatan Nakşibendilik, Halidilikten başka bir şey değildir. Giderek azmanlaşan bu hareket AKP'yi kurmuş, onu iktidara taşımış ve şimdi de bu iktidara yön vermektedir. İlk tarikatlar. Bugünkü anlamda kurulan ilk tarikatlar şunlar. Kadirilik. Kadiriye diye bilinen bu hareket 1166'da ölen Abdülkadir Geylani'nin düşünce ve taburlarına bağlı olarak geliştirilmiştir. Rifailik. Kadiriye gibi Bağdat merkezli olan bu akım ise 1183'te ölen Ahmet er-Rifai'ye bağlanmaktadır. Yesevilik. 1166'da ölen Ahmet Yesevi'ye bağlanan bu akım, Türk halk inancının Alevi kanaldan yürütülmesidir. Anadolu'da 13. yüzyılda şekillenen Bektaşilik ile Şemsi Mevlevilik bu akımdan kuvvet almıştır. Melamilik genel çizgisinde ortaya çıkan bu tarikatlar eskiden çok dallanıp budaklansalar da artık birkaç kol halinde ve zayıf biçimde yaşayabilmektedirler. Nakşibendilik, Yeseviliğin doğduğu bölgede kökünü Halife Ebu Bekir'e bağlayan Sünni mezhepçi bir akım olarak Bahaeddin Nakşibend adlı biri tarafından temeli atıldı. Bu tür tarikatların Türklerin batıya kaymaları sürecinde yaygınlık kazanmış olmaları ayrıca üstünde durulması gereken bir konudur. Tarikatları birbirinden ayıran olgu tarikat araştırmacılarının gösterdiği üzere zikir değildir. Zikir Allah'ı değişik seslerle yahut hareketlerle anmaktır. Gerektiğinde hareketler ve sesler müzikle birleştirilerek yürütülebilir. Çok bilinen gizli zikir veya açık zikir gibi konular şekle ait konulardır. Farklılık özünde Hallacı Mansur tarafından dile getirilen enel hak kavramına bakışta ortaya çıkar. Tanrı dünya insan üçlüsünü enel hak yani tek varlık diye yorumlayanlar batıni tarikatlardır. Alevi kimlikli bu tarikatlar konumuzun dışındadır. Sünni tarikatlardan enel hak diyenler ise bu sözde Tanrı doğa insanın tek varlık olduğunu söylemek yerine şeyhlerinin Allah olduğunu söylemeye çalışanlardır. Şeyh Allah'ken müritler sadece yaratılmış şeylerdir. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.